Herkese merhabalar. Ben Ercan Altun Yılmaz. Inistur podcastlerinde bugün çok heyecanlıyız. Çok çok ünlü, çok çok efsanevi ve benim de çok ilham aldığım bir üstadımızla bugünkü Inistur oyunlaştırma sohbetleri podcastini çekeceğiz. Evet, arkadaşlar gerçekten 10 küsür podcast çektik. Çok da keyifli uzmanlarla, aralarında psikologlarla da, oyun tasarımcılarıyla da, hikayeleştirme uzmanlarıyla, blockchain uzmanlarıyla çok güzel oyunlaştırma sohbetleri yaptık. Bugün ama hakikaten oyunlaştırmayı üstadından dinleyeceğiz. O yüzden benim için de tekrardan sevgili Mevlüt Dinç hocamızı bizim bu programımızda konuk ettiğimiz için çok gurur duyuyorum. Her seferinde ünlü bir uzmanı ve ilham alıcı bir konuyu ele aldığımız Inistur podcastlerinde büyük bir gururla son kitabı Hayat Bir Oyun kitabını yayınlamış ünlü oyun tasarımcısı, oyun efsanesi Mevlüt hocamızı hoş geldiniz diyorum.
Sevgili Altuğ, hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu güzel giriş için. Davet ettiğin için de teşekkür ederim ayrıca.
Çok teşekkür ederiz hocam. Yani gerçekten zor bir soru aslında ama yani sizi tanıyalım diyeceğim ama ben de sizin oyunlarınızla büyüdüm. O yüzden yani ben gerçekten çok gurur duyuyorum sizde bulunan her seansa sizin katkınızdan dolayı hani bizim etkinliklerimize de çok katkı veriyorsunuz. Üniversitelerde de şu anda gençlerle birlikte buluşuyorsunuz. Eminim onlar da öyle oluyordur. Biz de motive oluyoruz. Mevlüt Hoca görecek diyoruz. Mevlüt Hoca gelecek ona göre diyoruz. Ya bizim için de sizin bizde olmanız çok büyük bir motivasyon. Bugünkü podcast'te de gerçekten şu an heyecanlandım. Hani bizim için bu tarihi anlar, böyle bir üstadı da bir arada bulunmak, onların yorumlarını alıyor olmak, bize ayırdığınız bu kıymetli vakit için çok teşekkür ediyorum. Zor bir sorudur hocam, size de eminim her gün soruluyordur ama yani bizi dinleyenler, özellikle sizin yaptığınız oyunlar ve işte Türkiye'nin bence dijital oyun yolculuğu, hakikaten Mevlüt Dinç'in yolculuğu, ben öyle düşünüyorum. Nasıl oyunlaştırma içinde biraz kendimi ve GameFet'i de koyduğum gibi oyun tasarımı, dijital oyun tasarımı sizde başlamış. O yüzden hocam, yani sizin kitabınızdaki gibi, yani Anadolu'nun bir köyünde başlayan, küçük Mevlüt'le başlayan hikayenizi, biraz sizi tanıyabilir miyiz?
Tabii memnuniyetle. Öncelikle şunun altını çizmek istiyorum. Oyunlaştırma tarafında özellikle senin nezdinde müthiş çabalar görüyorum ülkemizde. Ve bunu da çok büyük bir gönüllü ordusuyla yapıyorsun. Hem seni kutluyorum bu anlamda hem de desteklerimi devam ettirerek senin yanında olacağımı bildirmek isterim. Ya benim tabii hayat yolculuğum gerçekten kitabımda da elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Hayat Bir Oyun kitabımda. Çok şanslıyım. Oyun sektörü 1980'li yılların başında başladı. Ben de tamamen tesadüfen İngiltere'de yaşadığım o yıllarda dediğim gibi tamamen tesadüfen oyun sektörüne girme şansı elde ettim. Bilgisayarlarla hiçbir bilgim, ilgim yokken, oyunlara da yönelik hiçbir ilgim yokken, bir fabrikada çalışırken İngiltere'de, bir çalışma arkadaşımın aşırı ısrarı üzerine satın aldığım efsane oyun makinesi Sinclair ZX Spectrum ile hayatım değişti diyebilirim. Yani benim oyun yolculuğum İngiltere'de başladı. 2000 yılının sonuna kadar dünya çapında hala hatırlanan, saygıyla anılan oyunlara imza atmayı başardım. 2000 yılının sonunda da tamamen kendi isteğimle henüz ülkemizde olmayan profesyonel oyun sektörünün temelini atmak ve sektöre öncülük etmek amacıyla Türkiye'ye döndüm ve çalışmalarımı burada devam ettirdim.
Çok memnun olduk hocam.
Böyle bir özet giriş yapabilirim, evet.
Çok teşekkür ederiz. Evet, yani Mevlüt hocamızın hakikaten müthiş bir hikayesi var. Dediği gibi girişte de yaptığı giriş, hani oyun sektörünün ben özellikle söylediğim gibi efsanesi. Birçok aslında şu anki hani o meşhur duyduğumuz, kendisi de paylaşacaktır. İşte Amerika'dan yatırım alan oyun firmaları ya da işte bir şekilde Türk oyun sektörünün lokomotifi denen firmaların kurucuları, o firmada çalışanlar aslında Mevlüt hocamızla ilham almışlar ve zaten çoğu da bu referansı vermekte. Hocam, yani Türkiye'yi dijital oyunla siz tanıştırdınız. Hatta 90'lı yılların sonunda da, yani hani çok bu anlamda önemli kurumlarda çalıştınız. Kurumlarda oyunlar yaptınız, toplumsal oyunlar yaptınız. Bu anlamda dijital oyun sektörüyle de tanışmanız, dijital oyun sektörüyle Türkiye'nin yolculuğundaki deneyimlerinizle bize paylaşabilir misiniz?
Tabii, memnuniyetle. Ya ben 2000 yılının sonunda Türkiye'ye geldiğimde gerçekten oyun sektöründe henüz yeterince bir altyapı, ekosistem yoktu. 2000 yılı öncesi, yanlış anlaşılmasın, ben yapılan çalışmaları önemsemiyorum, görmemezlikten geliyorum anlamı çıkmasın. Çok güzel çalışmalar da yapılmış, işte efsane oyun makineleri, Commodore, Amiga'da, daha sonra PC'lerde falan, ama hep amatör seviyede kalmış. Profesyonel sektör olmayınca takdir edersin ki ekosistem de oluşmuyor. Ve sektörde çalışacak tecrübeli elemanlar da çok az oluyor. Benim Türkiye'ye gelişimle ben sıfırdan İngiltere'de edindiğim dünya çapındaki bilgi ve birikimleri ülkemde değerlendirmek üzere sıfırdan bir stüdyo kurdum burada. Ve tamamen üniversite öğrencilerinden oluşan çok küçük bir ekiple 2000 yılının sonunda çalışmalarımı başlattım burada. Tabii ben ekosistemden şunu kastediyorum. Biz hem oyunlarımızı geliştirdik hem bunları yayınladık. Yani oyun yapmak yetmiyor, takdir edersin. Bir de bunları yayınlamak, geniş kitleye ulaştırmak gerekiyor. Ve gerçekten müthiş bir heyecan oluşmuştu benim Türkiye'ye gelmemle. Ben bu potansiyeli çok iyi biliyordum, farkındaydım. İyi ki gelmişim. İnanılmaz zorlandım tabii ilk yıllarda. Hatta 2001 yılında o meşhur kriz olmuştu ülkemizde. Ama tabii profesyonel sektör olmayınca krizden etkilenmek gibi bir durum yoktu. Ben hatta onu bir fırsat olarak, oyunun hep öneminden, gücünden bahsederek, böyle kriz ortamlarının bize fırsat yaratabileceğinin altını çizmeye çalıştım ve gerçekten kısa sürede ülkemizde dediğim gibi yerli yetenek ve emekle oluşturduğumuz çalışmalarımızda birçok oyuna imza atmayı başardık. Bu heyecan sadece oyun sektöründen değil, diğer sektörlerden de geldi. Hani 2003-2004'te Turkcell'e 2 yıl oyun danışmanlığı yapmışlığım var. Dinleyicileriniz belki hatırlar, Şubo diye bir müthiş çıkışı oldu Turkcell'in. Oyun önemli konulardan bir tanesiydi. Dolayısıyla ben de 2 yıl aktif destek verdim buna. Daha Java telefonları yeni yeni konuşulurken, biz ta o yıllarda internet üzerinden oynanan çok oyunculu mobil oyunlar yapmıştık. Tavla, Amiral, Battı gibi. 2004 yılından bahsediyorum. Ve zaten Sidar Şahin'le de o yıllarda tanıştım. Yani ülkemizden çıkan ilk unicorn oyun şirketi diyebileceğimiz Peak Games'in kurucusu. Ve biliyorsunuz geçen sene 1.8 milyar dolara satıldı. Ve özellikle son yıllarda oyun sektörü ülkemizde müthiş bir hızla, ivmeyle büyümeye devam ediyor. İyi ki gelmişim, iyi ki parçası olmuşum.
Tabii açtığınız pencereler, verdiğiniz imkanlar bence hocam en önemlisi o dönemde çok değerliydi. Çünkü alternatifi yoktu bence Türkiye'de. Hani bu firmada çalışmayayım da gideyim şu firmada çalışayım gibi. Orada öğrendikleriyle şimdi gençler hakikaten ikinci kuşak diyelim, global işler yapıyorlar bence. Zaten sizin isminizi de her seferinde söylüyorlar. Mevlüt Dinç'le çalıştık, Mevlüt Dinç'le gördük, Mevlüt Dinç'in ekibinde yer aldık diye. Turkcell, dediğiniz gibi Şubo, keza Türk Telekom, Sobe kısımları bence Türkiye'nin de oyun tarihinde altın harflerle yazılmış. Buradan gelerek tabii bir İngiltere yurt dışı yolculuğunuz var. Oradan da dönerekten bir kitap. Yani ben şu an karşımda duruyor zaten. Hayat bir oyun kitabı. Bu kitabı da bir sormak istiyorum Mevlüt Hocam. Çünkü biz dinleyenler de hem hikayesi de var. Evet, bir Darüşşafaka'ya da bağış yapmışsınız kitabın gelirlerini. Kendi hayat hikayenizi yazdınız. Bu kitabı nasıl yazmaya karar verdiniz? Nasıl bir yolculuk oldu? Ve bu kitapla ilgili bize vereceğiniz özellikle İngilizce versiyonları da sizi heyecanlandırıyor şu an biliyorum. Yeni güncel haberler var mı hocam?
Evet, gerçekten iyi ki hayat bir oyun kitabımı yazmışım. Gençlere ilham olur inancıyla yazmak istemiştim kitabı. Ve öyle olduğunu görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Dokunduğum gençlerden, kitabı okuyan gençlerden inanılmaz geri dönüşler alıyorum, duygu dolu. Sizler de müthiş destek oluyorsunuz kitabıma. Bunun için ayrıca teşekkür ederim. Hiçbir maddi beklentim olmadan yazdım kitabı. Zaten amacım hem hayatımı hem de çalışmalarımı okurla paylaşmaktı. Hem beni yakından gençlerin tanımasını hem de olup biteni detaylı öğrenmelerini istedim. Çünkü ben hiç istemeyerek dünya çapında edindiğim kariyerime 2013 yılı ortalarında ara vermek zorunda kaldım maalesef. Ki bu oyun sektörünün ülkemizde tam şahlanmak üzereyken olduğu bir dönemdir 2013 yılı. 2009 yılında Türk Telekom'a satmıştım şirketimi ki bu ülkemizdeki ilk oyun şirketi satışı bu arada. Ama maalesef 4 yıl sonra Telekom'un oyun sektörüne yönelik tavrı, sobeye tavrı değişince ayrılmak zorunda kaldım. Çok üzücü bir şey benim için tabii. Dolayısıyla kitabı yazmam bunun sonrasında başladı. Önce bir oyun akademisi kurmak istemiştim ülkemizde. Ama olmayınca tekrar yurt dışına gittim ve kitabı da Barcelona, İstanbul, Londra üçgeninde yazdım. Ve söylediğin gibi çok yakında da İngilizcesini sıfırdan yazdım bu pandemideki zamanı değerlendirip. Dünya çapında da yayınlandı kitabım. Bu arada İngilizcesini Türkiye'de de yayınladım. Müthiş dönüşler alıyorum hem yurt dışındaki okurlardan hem Türkiye'deki okurlardan. Kitabı şu anda dijital versiyonlarını oluşturdum ve Google Play ve Apple platformlarına da koyup geniş kitlenin kolayca erişimine açmayı hedefliyorum.
Heyecanla bekliyoruz hocam. Tebrik ediyoruz. Globalde ben görüyorum. Özellikle Twitter'da çok ünlü oyun tasarımcıları, sizin çalıştığınız İngiltere'deki oyun tasarımcıları kitabı paylaşıyor. Ne kadar gurur verici. Ben bile hiç hani uzaktan birisi olarak gurur duyuyorum yani. Global insanların sizin işte kitabınızı tavsiye etmelerini, İngilizce versiyonunu, tüm oyunda çalışan gençlere okumanız gerekiyor demeleri. İyi ki yazmışsınız. İyi ki de İngilizce'de dönüştürmüşsünüz. Elinize sağlık hocam.
Evet, İngilizcesini yazmış olmamı çok önemsiyorum. Önce tercüme ettiririm diye düşünüyordum ama iyi ki kendim yazmışım. Tercümesi neredeyse imkansız. Çünkü biliyorsun kitabımı okuduğunu bildiğim evet, için evet. Söylüyorum bunu.
Evet,
çok farklı bir kitap, çok farklı bir içerik sunuyor. Çocukluğumdan başlayarak hem İngiltere'de hem Türkiye'de yaptığım çalışmaları da kapsıyor. Onun için yabancıların da çok ilgisini çekiyor. İki farklı kültürü elimden geldiğince özgün bir şekilde anlatmaya da çalışıyorum kitapta hem İngiltere hem Türkiye. Dolayısıyla yabancı, özellikle İngiltere'de bu işi öğrenip yaptığım için İngiltere'deki dünya çapında tanınan arkadaşlarımın kitabı okuyup beni daha yakından tanıyor olmaları ve bana destek veriyor olmaları çok mutlu ediyor beni de.
Biz de geçtiğimiz haftalarda Genfet Türkiye'de onu görev olarak verdik hocam. Gönüllülere, yeni gönüllülere yaklaşık 400'den fazla gönüllü başvurusu olduk. 250 gönüllüyü kabul ettik. Bu bir hafta boyunca biz küçük görevler verirken 3. gün göreviydi galiba. Mevlüt Dinç'in kitabını oku, ilham aldığın yeri paylaş diye. Çok güzel ilham alanlar vardı. Twitter'da özellikle çok güzel paylaşımlar gördüm. Gerçekten ilham alacak bir kitap, hayat bir oyun. Mutlaka bizi dinleyenler de hemen sipariş etsin. Bu kitabın tüm geliri de Darüşşafaka kurumuna bağışlayarak da Mevlüt hocamız burada da kendi büyüklüğünü göstermiş. Buradan hocam, oyunlaştırma sohbetleri olduğu için sizin kadar oyunların gücüne inanan bir insan daha Türkiye'de yoktur. Biz de yani gamification, yani oyunlaştırma konusunda gerçekten normalde insanlara yaptıramayacağımız şeyleri oyunla yaptırabildiğimize inanan bir yaklaşımdayız, bir iş modelindeyiz. Bunun böyle eğlencelik bir şey, zaman öldürmek için yapılan bir şey, sadece oyun oynamak için yapılan bir şey olduğunu düşünmüyoruz. Oyunların bir iletişim modeli, oyunların bir performans sistemi, oyunların aslında insanların gerçekten yapmak isteyip de yapamadıkları konularda da önemli bir alternatif, tek bir yöntem değil ama önemli bir alternatif olabileceğini anlatmaya çalışıyoruz. Ve burada kesiştiğimiz nokta sizin de çok vurgu yaptığınız oyunların gücü. Şimdi sizin özellikle oyunlaştırma tanımınızı bir dinlemek, oyunlaştırmanın özellikle yeni nesilde işte dijital oyunlarla büyüyen nesillerin işte iş yerlerine, okullara, kurumlara gittiklerinde yapması gereken işleri, öğrenmesi gereken içerikleri biraz daha oyun yöntemiyle öğretmek gibi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz biz. Sizin de oyunlaştırma tanımınız ve gelecekteki oyunlaştırmanın etkileyeceği alanlar hangileri olduğunu düşünüyorsunuz? Bizle paylaşır mısınız?
Tabii memnuniyetle. Aslında çok güzel söylediğin gibi ben 20 yıldır ülkemizde oyun sektörünün öncülüğünü, destekçiliğini yaparken sürekli vurguladığım en önemli şey oyunların gücü ve önemiydi. Zaten tüm sunumlarımda bunu da görmek mümkün. Ve ben kitabımı okuyunca insanlar onun için çok etkileniyor. Sadece oyun yapmadım. Oyun sektörünün barındırdığı çok farklı disiplinler, oradaki performans, işte kullanıcı deneyimi, arayüz vesaire, işte yapay zeka, aklınıza gelen tüm şeyler, oyun mekanikleri, bunların ne kadar güçlü olduğunu ve farklı alanlarda, çok önemli ürünlerde nasıl kullanabileceğine dair örnekler de yaptım, örnek çalışmalar yaptım. Türkiye'nin ilk üç boyutlu haritasını yaptım Vestel'le. Daha sonra oyun tabanlı eğitime yönelik 2011 yılında Türkiye Dijital Oyunlar Federasyonu'nu kurduğumda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki komisyonla birlikte Fatih projesini kurtarmak için bile çabaladım, inanın. Yani oyun tabanlı eğitimi çok önemsiyorum ve hala bu konuda yeterince adımın atılmadığını görüyorum. Ve çok haklısın, ben bunu çok önemsedim hep yıllarca. Ve zaten benim oyun sektöründe yaptığım çalışmalar arasında özellikle Türkiye'de en önemli projelerimden birisi Süpercan'dır. Ve Süpercan'daki benim amacım tamamen oyunun gücünü, önemini kullanarak çocuklar eğlenirken önemli konularda çocuklarımızın bilgilenmesi, bilinçlenmesini sağlamaktı. Ve Süpercan'ın ilk iki oyunu da tamamen çevreyi koruma, geri dönüşüm gibi önemli konuları işlemekti. Ve yani oyunun gücü buradan çok net ortaya çıkıyor. Çok kısa sürede 5 milyon oyuncuya ulaştık altı. Bu inanılmaz bir rakam. Ve ben onun için çok üzgünüm. Telekom böyle bir değeri kapattı, yok etti. Ve Süpercan bir kahraman olduğu için biliyorsunuz çocuklarımız rol modelleri çok önemser ve onlardan çok etkilenir. Süpercan gibi bir kahraman, yanında Marvel'in kahramanları da vardı. Dünyada örneği olmayacak şekilde oyunlaştırmanın en önemli unsuru aslında. Marvel'in kahramanlarını da ben oyuna dahil etmiştim. Hatta Süpercan'ın daveti üzerine onları Türkiye'ye davet etmiştik 23 Nisan etkinlikleri kapsamında. Yani gerçekten oyunun gücünü burada görmek çok mümkün. 5 milyon çocuk dediğiniz zaman anne babayı da işin içine dahil etmiş oluyorsunuz otomatik olarak. İşte abla, abi vesaire dediğiniz zaman o 5 milyonu 2 ile 3 ile çarpabilirsiniz çok rahatça. Ve ben hem önemli kamu kurumlarından hem özel sektörden çok güzel mektuplar almıştım. Teşekkür mektupları. Yani oyunu bu şekilde kullandığım için hani çocukların doğru şekilde bilgilenmesi, bilinçlenmesi yönelik oyunlar yapma çabamı çok takdir etmişlerdi. Dolayısıyla hani bu çok net gösteriyor oyunun ne kadar önemli bir araç olduğunu ve oyunlaştırma da bu anlamda çok çok önemli. Yani hem kurumlar için, hem eğitim için, yani her türlü alanda çok kolayca, çok rahatça kullanabileceğimiz çok önemli bir araç bence.
Çok doğru diyorsunuz. Yani özellikle eğitimde de çocuklara ulaşmakta oyunun dili çok güçlü. Ben hep söylerim hocam. Yani biz bir periyodik cetveldeki işte 500 tane nesneyi ve ilişkisini 3 ay, 6 ay öğretemiyoruz ama çocuk hani 500 tane Pokemon'u bir haftada hepsini ezberleyebiliyor. Hepsinin bir hikayesini biliyor. Öğrenmek istiyor çünkü. Tutum davranışı var. Beyin öyle çalışıyor. Zorla çalışmıyor. Birilerinin anlatmasıyla çalışmıyor. Hatta beğenmediği şeyi de hiç almıyor. Hani beyin. Beynin öğrenme metodolojilerini oyunlar çok iyi keşfetmiş. Merak ettirme, bilinmezlik, eğlence hatta kullanarak dopaminal bir sistemle de hormonlarımızla aslında tam tutunduruyor. Ya burada ben tabii şeyi de sormam gerekiyor hocam size. Özellikle oyunlaştırmanın oyun sektörüyle beraber nasıl büyük bir resimde hayatımıza gireceğini öngörüyorsunuz. Devletler, işte kurumlar, sosyal sorumluluk projeleri, sivil toplum kuruluşları şu an oyunlaştırmayla sizin de jüri olarak katıldığınız etkinliklerimiz var. Görüyorsunuz ilgileniyor. Çalışan deneyiminde ilgileniyor. Müşterilere satış, sadakat programlarında ilgileniyor. Bireysel anlamda sağlık, spor, işte adım atmak, işte su içmek, kilo vermek gibi çok fazla popüler olan alanlar var. Sizce oyunlaştırma daha çok yakın zamanda nasıl hayatımıza girecek oyunlaşma sohbetlerinde?
Bence aslında ben devam etseydim ve telekomdan ayrılmasaydım, Süper Can'la tam dediğin gibi bir sürü farklı alanda bir sürü farklı ürün geliştirecektim Süper Can adı altında. Eğitici, tanıtıcı kısa filmler, işte çizgi romanlar, dijital dergiler, oyunlar, her şey olacaktı. Ve gerçekten sağlıklı beslenme, çevre, yani o kadar şey var ki çocuklarımıza aktarmamız gereken. Bir sürü şeyin içi boşalıyor biliyorsun. Hani teknoloji geliştikçe, sosyal medyalar büyüdükçe çok kafa karışıklığı oluyor. Bilgi kirliliği oluyor. Dolayısıyla hani çocuklarımızın doğru içeriğe doğru şekilde erişmesi de çok ciddi bir sorun olmaya başladı bence. Dolayısıyla hani çok doğru kurumlarla, çok doğru şekilde oyunlaştırma ürünleriyle çocuklarımıza hem eğitim anlamında hem onların farklı anlarda gelişmesi sosyal anlamda, değerler anlamında çok önemsiyorum. Ve zaten oyun sektörünün de bunu biraz daha aktif olarak yapması gerekir. Yani benim yaptığım işte Süper Can gibi böyle ürün görmek mümkün değil. Çok üzücü bir şey. Halbuki Süper Can dediğim gibi 5 milyon kişiye ulaştı 8 haftada. Bu çok kısa bir süre ve çok büyük bir kitle. 2011 yılından bahsediyorum bu arada. 10 yıl öncesinden. Dolayısıyla hani bugün yapılsa öyle bir ürün demek ki 20 milyona çok kolayca ulaşabilir. Bu da oyunun gücünü gösteriyor ve çok kalıcı bir şey biliyorsun oyun. Yani böyle bir keresinde izleyip bırakmıyorsun. Oradaki etkileşim, görselleştirme zaten bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Görsel eğitim %95'in üzerinde daha etkili olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Hem çocuklar daha kolay öğreniyor hem daha kalıcı oluyor öğrenilen şey. Bir de onu seve seve tekrarlıyor. Yani ezberin çok ötesine geçiyor o zaman. Yani etkileşimin gücü esas burada kendini gösteriyor. Zaten oyunu oyun yapan da etkileşim.
Evet, etkileşim demişken bizi podcast'imizi bugün Inustur Oyunlaştırma Sohbetleri podcast'imizi dinleyenlere son olarak hocam nasıl bir etkileşime geçmek önerirsiniz? Mevlüt Dinç'in işte iletişim bilgilerini, sosyal medyanızı ya da takip etmeleri, yani siz onların yerinde olsanız nelere bakardınız? Ne gibi bir etkileşime geçmeleri gereken yerleri gösterirdiniz? Son olarak onu soralım hocam size.
Ben ağırlıklı olarak LinkedIn'i kullanıyorum. Özellikle tabii ki oyun sektöründe çalışmak isteyen bu yönde eğitim alan gençlere destek olmak için Twitter, işte Instagram, elimden geldiğince bütün sosyal medyada olmaya çalışıyorum. Bir de medlink.com diye bir site açtım. Kitabımın linklerini, işte sosyal hesap linklerimi orada bir yerde toplamayı amaçladım. Onu da yakında yayınlamayı ümit ediyorum. Gençlerin bana ulaşması çok kolay. Gerçekten ben 80'li yılların başında oyun sektörüne ilk girdiğimde takdir edersin Google falan da yoktu. Bayağı zorlanmıştım kodlamayı öğrenirken. Ancak kitap ve dergilerden öğrendim kendi kendime. Ama şu anda benim gibi birine bile çok kolayca ulaşabiliyor gençler ve bana neredeyse her gün 5-10 tane mesaj geliyor. Elimden geldiğince zaman ayırıp her birine tek tek cevap veriyorum. Dolayısıyla gençler çekinmeden bana ulaşabilir. Umarım hepsi kitabımı okur. Okuyanlara müthiş fayda sağladığını görüyorum. Onlara ilham olduğunu görüyorum. Ve daha sonra işte sizin yürüttüğünüz etkinliklerde de ben her zaman elinden geldiğince destek olmaya, orada gençlerle buluşmaya çalışacağım. Bunu da buradan söylemiş olayım.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Mevlüt Dinç hocamız. Bugün yine çok güzel bir sohbet yaptık. Bizi dinleyenler eminim çok ilham aldılar. Ve en başta hayat bir oyun, hakikaten hayat bir oyun. Bu oyunda da küçük bir parçayı bugün beraber tamamlamış olduk İnüstür podcastlerinde. Çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki görüşmemize kadar hocam kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim asıl. Ve ben de sizlere çok dikkat edin diyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.
Teşekkürler hocam. İnüstür'ün hazırladığı Oyunlaştırma Sohbetleri podcastinde bugün bir efsaneyi, oyun tasarımcısı, Türkiye'deki dijital oyun sektörünün öncüsü, yaşayan oyun efsanesi Mevlüt Dinç'i ağırladık. Bir sonraki podcastimizde yine ilham verici konuklar ve ilham alıcı konularla birlikte olmak dileğiyle. Görüşmek üzere.